Ayrım 18. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 153. Yaşadığı çağı kimsenin değişmediği bir çağ haline getirmeyi başarmıştı Leticia. Olabilen tek değişiklik ölümdü. Yatak oyunlarıyla generalin bunadıkça inadını, 1 milyon yıl geçse yine olmaz, evleneceğime ölürüm daha iyi, tutturmalarını alt etmişti. Bak dinle, karanlıkta yollarını yitirmiş, koyunların çıngırağına benziyor diye üstleyerek yeni kazık bağını zorla taktırtmıştı. Kraliçe ile ilk valsinden bu yana giymediği meşin çizmelerini giydirtmişti. Giysene ne olur. Okyanus denizi amiralinin armağanı altın mahmuz sol topuğuna geçirilmişti. Bu en büyük saltanat simgesini ölene kadar çıkarmayacaktı. Altın işlemeli püsküllü üniformanı giysene canım. Başkanımızın hüzünlü gözlerini, düşünceli çenesini, başkanlık arabasının pencerelerine dayadığı kadife eldivenli elini görebildiğimiz dönemden bu yana takmadığı apoletlerini de takmıştı omuzlarını. Kılıcını da sok beline, tıraş kokunu sür. Hani kilisenin mallarını geri verdiğinde papanın gönderdiği şövalye madalyaları var ya, onları da diz göğsüne. Beni bayram çocukları gibi elinle süsledin. Çekeleyerek kabul salonuna götürdün. Pencerelere asılmış portakal çiçeklerinden yayılan ölü mumu kokusu. Duvarlarda ulusumuzun simgeleri. Tek tanık yok ortalıkta. Müslinin ılık esintisine bürünmüşsün. Azgınlığımızın 7 aylık utanç lekesini keten etekliğinle örtmüşsün. Evlilik boyunduruğuna koşuyorsun beni. Başkanın özel buyruğuyla girişin yasaklandığı karanlık balo salonunda, tedirgin koku izleri süren görünmez bir denizde şakır şakır terliyorlardı. Pencerelere duvar örülmüştü. Yapıdaki hayat belirtileri kökünden silinmişti. Aman bu inanılmaz gizli nikahın dedikoduları dünyaya yayılmasın. Soluk alamıyordun. O oğlan cenini iç organlarının gölgeli yosunlarında yüzüp duruyordu. Onun basıncını duyuyordun. Başkan oğlan olacak diye bildirmişti kararını. Gerçekten oğlan oldu. Senin benliğinin toprak altında, tıpkı nöbetçiler duymasın diye fısıltıyla Tanrı'ya dualar okuyan, şu cübbeli piskoposun görünmez kaynağı andıran sesiyle şarkılar söylüyor. Şu piskopos ruhunu nasıl Tanrı'nın ellerine yolunu yitirmiş bir dalgıç korkusuyla bırakıyorsa, o da aynı korkuyu çekiyor. Şimdiye kadar kimse karşısındaki inatçı ihtiyara bu soruyu soramadı ki. Dünyanın sonuna kadar da bir daha soramayacak. Leticia Mercedes Maria Nazareno ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? General gözlerini kırptı, evet dedi. Göğsündeki askeri nişanlar, yüreğindeki gizli basınçla hafifçe tınladılar. Gel gelelim sesi öylesine buyurgandı ki, senin iç organlarının korkunç canlısı, kat kat suların altında bir gün dönümüyle büküldü, öte yana kıvrıldı, pusulasını düzeltti ve ışığa doğru yöneldi. İşte o zaman Leticia Nazareno hıçkırıklarla iki büklüm oldu. Tanrım, bu zavallı kuluna acı. Senin kutsal yasalarını zevk uğruna çiğneyen, bu korkunç cezaya çoktan hak kazanan kuluna acı. Bir yandan da bileğini çevreleyen danteli dişliyordu ki, belinde çözülen eklemler, keten etekliğinin gizlediği ayıbı açığa çıkarmasın. Sonra çömeldi, kendi salıverdiği suların buğusuna yığıldı kaldı. Müslin giysisinin katları arasından 7 aylık biçini çekip çıkardı, bir inek dölütü iriliğinde kırmızı, çiğ hayvan eti görünümündeydi bebek. Havaya kaldırdı yavrusunu, iğreti mihrabın loş mumlarına tutup görmeye çalıştı. Erkekti evet ve tıpkı generalin karar verdiği üzere, önceden kararlaştırıldığı gibi lekeli bir Emmanuel adıyla yaşayıp gidecekti. Ama general onu sunak taşına yatırıp da göbek bağını kılıcıyla kestikten sonra, ''Bu benim tek yasal varisimdir peder, onu kutsayın.'' diye oğluna sahip çıktığı anda birden orgeneralliğe yükseliverdi. Bu eşi görülmemiş karar yeni bir dönemin başladığını belirtiyordu. Kötü günler gelmişti işte. Silahlı kuvvetler tana armadan sokaklarda barikatlar kuruyor, balkon camlarını kapattırıyor, pazar yerini dipçik zoruyla boşaltıyorlardı. Böylelikle göz açıp kapayana kadar giden zırhlı otomobille ona eşlik eden arabaların altın zincirlerini kimse göremiyordu. Yasaklanmış çatılardan aşağı kaçamak bakma cesaretini gösterenler, eskisi gibi çevreleri bayrak rengine boyanmış göz deliklerinden, çenesini kadife eline dayayıp dalgın dalgın bakan yüzyıllık ihtiyarı değil, yapma çiçeklerle bezenmiş hasır şapkası ve sıcağa karşın boynundan eksik etmediği tilki kuyruklarıyla tombul yeni gelinimizi görüyorlardı. Çarşamba günleri tan ağrırken bir küme askerin eşliğinde çarşının az ötesinde arabadan iniyordu. 3 yaşına yeni basan küçük orgenerali elinden tutmuş. Çocuk öyle nazlı, öyle tatlıydı ki daha dişleri çıkmadan Letizia Nazareno'nun üstüne geçirdiği, artık ikinci derisi haline gelmiş altın işlemeli üniformayla onu yalancıktan asker kılığına girmiş bir kız çocuğu sanmamak elde değildi. Törenlere de babayı temsilen oğlunu götürüyordu. Birlikleri denetlerken kucağına alıyordu. Parkta kalabalığın alkışlarına, sevgi gösterilerine karşılık versin diye kollarında havaya kaldırıyordu. Ulusal bayramlarda, geçit törenlerinde herkesin gözü önünde emziriyordu çocuğunu. 5 yıldızlı generalimiz anasının memesine bir buzağı iştahıyla yapışıyor diye gülüşmelerimiz Letizia'nın umurunda bile değildi. Çişini kendi etmeye başladıktan sonra orgeneralimiz diplomatik çağrılarda hazır bulundu. Üniformasının üstüne babasının oynasın diye verdiği madalya kutusundan seçtiği nişanları taktı. Garip, ağırbaşlı bir çocuktu. Kalabalıkta nasıl davranması gerektiğini kendiliğinden öğrenmişti. Büyükleri ilgilendiren konularda ciddi görüşler ileri sürerken, elinde şampanya yerine meyve suyu doldurulmuş bardağını tutardı. Kimseden devralmadığı doğal bir incelik, bir soylulukla. Ama ara sıra kara bir bulut geçerdi toplantı salonundan. Zaman dururdu ve yetkileri sınırsız, solgun veliahtın içi geçerdi. ''Susun, küçük generalimiz uyuyor.'' diye fısıldaşırlardı konuklar. Yaverler kucaklarına alıp götürürlerdi generali. Üst sınıftan gelme soyguncularla tüylü yelpazelerinin ardına gizlenmeye çalışan ürkek bayanların anlamlı fısıltıları duyulurdu. ''Korkunç canım, general bir duyacak olsa.'' Oysa general uydurduğu yalana kendi de inanmıştı. Güya kendi yücelik düzeyinin altında kalan konularla bundan böyle uğraşmayacakmış. O yüzden de bizler sayısız piçleri arasında yasal varisi kabul ettiği oğlunun densizliklerine ve biricik yasal eşi Letizia Nazareno'nun engin kapsamlı kamu hizmetlerine el atmasına katlanmak zorundaymışız. Her çarşamba oyuncak generalini elinden tutup çarşıya götürüyordu kadın. Yanında kışlanın kadın hizmetçileriyle kara iplerde güneşin görkemli doğuşunu izleyen o az rastlanır uyanış saatlerinde değişime uğramış hücum birliği askerleri koyda kirli sulara dalıyor, su bellerine gelene kadar yürüyüp Martinik'ten getirilme çiçekler, Parambino'dan getirilme zencefil kökleriyle dolu eski esirler limanına demirleyen yelkenlileri, yamalı şalopaları yağmalıyorlar, canlı balıkları ayak altında eziyor, bir zamanlar köle satışı yapılan kürsüde domuzları paylaşırken dipçik dipçiye dövüşüyorlardı. Başka bir dönemin, başka bir çarşamba günü, yine generalimizin önünde uzanan şu topraklarda, Senegalli köle bir kadın açık arttırmaya çıkarılmıştı da karabasan güzelliği ağırlığınca altın etmişti, fazlasını bile. Ne varsa silip süpürdüler generalim. Çekirgeden beter bunlar, kasırgadan beter. Ama General Letizia Nazareno'yu yakıp tüketecek bu kasırgaya dalamazdı. Karısı boynunda mavi tilki kürkleriyle, tilkilerin donuk gözlerine şaşkın şaşkın bakıp havlamaya koyulan sokak köpeklerinin eşliğinde, kuş ve sebze pazarı diye anılan cümbüşe dalıyor, kocaman sarı cam yaprakları, pembe cam elmalarıyla, renk renk ışıklar saçan dev kubbenin mavi bitkiler dünyasında, bereketin simgeleriyle süslü demir oymalar arasında, küstah buyurgan adımlarla dolaşıyordu. En sulu yemişleri, en nazlı sebzeleri seçerek, ama eli değdiği anda hepsi soluyordu. Daha fırının sıcaklığından sıyrılmamış ekmeği anında küflendiriyordu parmakları. Nikah yüzüğünün altını bile kararmıştı. Ama kendisi nedenini bilmediğinden satıcı kadınlara sövgüler yağdırıyordu. En iyi sebzelerini ondan saklıyorlardı demek. Başkan sarayına kala kala şu domuzlara layık mango yaprakları kalmış. Geçkin çalgıcılara benzeyen şu içi boşalmış kabağa bak. Hırsızlar sizi, orospucuklar sizi. Şu leş gibi pirzolalara, pis kanlara bak. Geyik eti olmadığını bir bakışta anlıyor insan. Gebermiş, hastalıklı bir eşeğin eti bu. Orospu dölleri sizi, diye bas bas bağırıyordu. Bu arada hizmetçileri sepetleri, askerleri tekneleri çalıp çırptıklarıyla dolduruyorlardı rahatça. Boynundaki Prens Edward adasından getirilmiş mavi tilkilerin kar kokusu köpekleri çılgına döndürüyordu ama askerlerin attıkları korsan naraları bu şamataya baskın çıkıyordu. Onun yüzüne söylemediklerini gizlice Paco papağanlarına öğreten satıcı kadınların küfürlerinden de daha beter bir şamata. Alçak hırsız Letizia, gidinin maması diye haykırıyor papağanlar çarşının cam kubbesinde. Tünedikleri oymalarda Zampabola denilen korsan dansının hışmından uzakta olduklarını bilerek haykırıyorlar. General bozuntusunun çalkantılı çocukluk yıllarında her çarşamba tan ağarırken bu dans edilirdi. Küçümen general, yürüdüğü zaman ardında sürünen ve İskambil papazı kılıcını andıran kılıcıyla ne kadar erkekleşmiş görünmeye çalışsa sesi o oranda inceliyor, davranışları tatlılaşıyordu. Yağma kasırgasından hiç etkilenmeden ortada dimdik duruyor, dingin, gururlu bakışlarla ortalığı süzüyordu. Anası saygınlığı hiç elden bırakmamayı öğretmişti ona. Başlarına paçavradan parlak renkli türbanlar sarmış, ihtiyar zenci kadınların kayıtsız bakışları altında, çılgın bir orospu tavrıyla, ancak Arap satıcıların ağzından çıkacak zehir zemberek küfürleri savurarak, harcadığı soylu kanın meyvelerinden bari oğlu yararlansın. İhtiyarlar, suskun mabutlar derinliğindeki gözlerini bile kırpmadan, soluk almadan, tütün tutamlarına, koka yapraklarına ve onurlarının ayak altına alınışına dalgın dalgın bakıyorlardı. Letizia Nazareno adındaki korkunç kasırganın geçişine seyirci kalabilmelerini sağlayan yoksulluğun şifalı merhemlerine sığınarak. Letizia gözde subayına, tüyleri diken diken olmuş köpeklerin arasından bir yol açtırıyor, çıkarken her zamanki gibi faturayı hükümete yollarsınız diye bağırıyordu. Ah tanrım diye içlerini çekiyorlardı pazarcılar. General durumu bir bilse, ona bu konuyu açacak bir baba yiğit çıksa, herkesin bildiğini bir tek onun bilmediği yanılsamasına kapılmışlardı. Oysa ölüm döşeğindeyken gizini açıklamıştı general. Anımsayabildiğim en büyük rezalet, biricik yasal eşim Letizia Nazareno'nun Hindu pazarlarındaki cam kuğuları, deniz kabuklarıyla çerçevelenmiş aynaları, mercan küllükleri yürütüşü, Suriyelilerin dükkanlarındaki kefenlik taftaları yağma edişi, gezginci kuyumcuların uğur belledikleri yapraklarla kırmızı balıkları çalışıdır ve yüzüne karşı ne demişlerdi? Boynuna doladığın o mavi letizyalardan çok daha tilki bir karısın sen. rahibelik günlerinden kalan doyumsuzluğunu giderebilmek adına önüne geleni yağmalıyordu. Rahibelik yıllarından çocuksu bir bayağılık ve hiç gerek yokken boyuna bir şeyler isteme hırsı kalmıştı. Ama artık genel valiler mahallesinin yasemin kokulu eşiklerine çöküp Tanrı adına bağış dilenmek zorunda değildi. Hoşuna giden ne varsa hepsini ordu kamyonlarına yükleyip götürebiliyordu. Faturayı hükümete yollayın demekten başka hiçbir zahmete katlanmadan. Aslında parayı Tanrı'dan alın dese de olurdu ya. Değil mi ki o günden sonra başkanımızın varlığı konusunda kuşkulara düşmüştük. Hiç görünmez olmuştu. Payandalanmış duvarları görebiliyorduk gerçi. Efsanelere girmiş konuşmaların yapıldığı balkonuyla saltanat sarayını da, dantel perdeli pencereleri, saçaklardaki çiçek saksılarını. Geceleri saray, gökte yüzen bir gemiyi andırıyordu. Yalnız kentin herhangi bir noktasından değil, 35 kilometre öteden, denizden de öyle görünüyordu. Tabii ünlü şair Ruben Dario'yu karşılama törenlerinde duvarlar beyaza boyandıktan, tavanlara karpuzlu lambalar asıldıktan sonra. Yine de bu belirtiler başkanın orada olduğunu kanıtlamıyordu ki, kendi kendimize tam tersine diye akıl yürütüyorduk. Bu belirtiler askerlerin düzenlediği bir hile. Onun düşkünleşip dünyadan eline eteğini çektiği dedikodusunu yalanlamaya çalışıyorlar. Saltanat gösterilerine aldırmıyor artık demişlerdi ya, güya kendisine yasaklanmış bir kadının zorla ırzına geçerek ona bir erkek çocuğu doğurtmanın günahını ödeyene kadar ruhunda iğneli çile gömlekleri, bedeninde utancın kızgın demirleriyle bir hücrede yaşayacak. Yalnızca çavdar ekmeği yiyip acı kuyu suyu içecekmiş. Biskayan rahibelerinden aldığı hasırın üstünde uyuyacakmış. İyi ki kadın rahibelik yemini etmemişmiş. Tanrı'nın büyüklüğü işte. Generalin uçsuz bucaksız kasvetli ülkesinde bir şey değişmemişti. Egemenliğin anahtarları Letizia Nazareno'nun elindeydi. General faturayı hükümete göndermenizi istiyor demekle yetiniyordu. Önce geçiştirilmesi kolay gibi gözükse de bu eski yöntem gittikçe daha korkunç boyutlara ulaştı. Alacaklılardan bir bölüğü yıllarca bekledikten sonra göklere yükselmiş faturaları bavula doldurup başkanlık sarayının kilerine götürmeye karar verdiler. Kimsenin bize olur ya da olmaz demediğini görünce düpedüz afalladık. Nöbetçi asker bizi tertemiz bir bekleme odasına götürdü. Orada genç bir deniz subayı dostça karşıladı bizi. Sesi tatlı, yüzü güleçti. Başkanın ürünü ince çekilmiş kokulu kahveden sundu. Pencerelerine demir parmaklık geçirilmiş ışıl ışıl bembeyaz yazıhaneleri gösterdi. Duvarlardaki serinleticileri gösterdi. Her şey öylesine parlak, öylesine sıcaktı ki havayı dolduran bu tatlı keskin koku hangi kaynaktan geliyor acaba diye sorduk kendi kendimize. Sessizce hiç telaşa kapılmadan görevlerini yerine getiren şu ipek gömlekli memurların dürüstlüğü yanında saltanatın zorbalığı, acımasızlığı barınabilir miydi hiç? Sonra Letizia Nazareno'nun sabahın erkenci sisini damıtmak, cüzdanlıların, körlerin, yatalakların, vakıf yurtlarında unutulmaya bırakılışlarının kötü anısını yok etmek için kestiği gül fidanlarının bulunduğu iç avluya geçtik. Odalıkların eski bölmesini gösterdi bize, paslanmış dikiş makinalarını, haremdeki tutsakların utanç odalarında üç kişilik kümeler halinde uyudukları ranzaları gösterdi. Hücreler yıkılacaktı, özel bir tapınak yaptırılacaktı oraya. Pencereden hükümet konağının en gizli bölmesini de gösterdi bize. İkindi güneşinin ışınlarıyla yanan yeşil yollu kafesiyle menekşeli çardağı. Biraz önce Letizia Nazareno ve oğluyla öğle yemeği yemişti general orada. Onlardan başka kimsenin sofrasına oturmasına izin vermezdi. Generalin en sıcak günlerde siesta yaptığı, bayrağımızın renklerine boyanmış hamağı, gölgesine kurulduğu keyba ağacını gösterdi. Mandırayı, peynir tenekelerini, petekleri de gösterdi. Tam generalin sabah karanlığında sütün sağlışını gözledikten sonra geçtiği yoldan dönüyorduk. Birdenbire beyninden vurulmuşçasına durdu. Çamurdaki bir çizme izini gösterdi. "Bakın," dedi bize, "onun ayak izi." Bu koskocaman kaba topuğun izine bakarken korkudan küçük dilimizi yutacaktık. Tek başınalığa alışkın bir kaplanın görkemli, sessiz egemenliği ve yıllanmış uyuzunun koku izleri duruyordu karşımızda. Bu izler aracılığıyla o an onun saltanatını, gizemli gücünü daha bir yakınımızda duyduk, kavradık. Ordunun üst kademelerinin ayaklandığı günlerde, içimizden biriyle yüz yüze konuştuğunda bile böylesine iyi kavrayamamıştık. Yüksek rütbeli subaylar, yeni gelen yabancıya, üst kumanda rütbesindekiler de, hükümetten de, generalin kendisinden de daha büyük bir egemenlik sürdüren kadına karşı çıkmaya başlamışlardı. Letizia Nazareno, kraliçelik taslayacak kadar işi ileri götürmüştü de, başkanın yakınları içimizden birini başkana elçi yollamaya karar vermiş, tehlikeyi göze almışlardı. "Yeter ki generalim efendim, arkanızdan ne dolaplar döndüğünü birazcık anlatalım size. Ben gittim onu görmeye. Duvarları beyaz, İngiliz atlarıyla süslü sıcak yazıhanede yapayalnızdı. Serinleticinin altında bir sedire uzanmıştı. Bakır düğmeli, rütbesiz, buruşuk talim üniformasını giymiş, üstünde birbirinin eşi, altın çerçeveli, üç minicik gözlükten başka hiçbir şey olmayan tahta masaya, kadife eldivenli sağ elini dayamıştı. Arkasında tozlu kitaplarla dolu camlı bir kitaplık duruyordu. Kitaptan çok insan derisiyle ciltlenmiş hesap defterlerini andırıyorlardı. Sağında kocaman açık bir pencere vardı. Metal kepenklerin arasında bütün kent ve denizin ta öte kıyısına kadar bulutsuz ve kuşsuz bir gökyüzü uzanıyordu göz alabildiğine. Yardakçılarının büyüttüğü kadar gücünün bilincinde gözükmeyişi doğrusu içimi rahatlattı. Fotoğraflarından daha sevimliydi yüzü. Çevresindeki her şeyde bir ihtiyarlık, bir zora koşma göze çarptığından, onulmaz bir hastalığın pençesinde kıvrandığı izlenimini uyandırdığından, daha da acınılasıydı hali. Bana buyur diyecek kadar sesini yükseltmedi de kadife eldivenini hüzünlü bir biçimde sallayarak yer gösterdi. Söylediklerimi yüzüme hiç bakmadan dinledi, güçlükle soluk alıyordu. Hırıltılı soluğu, nemli bir katran kokusu bırakıyordu odada. Bir okul çocuğunu anlatırcasına verdiğim örnekleri, gösterdiğim faturaları dikkatle gözden geçiriyordu. Soyut sayıları anlayamadığından, "Letizia Nazareno'nun bize ne kadar tafta borcu var biliyor musunuz?" diye giriyordum söze. "Santa Maria del Altar'a denizden giderken aldığınız yolun tam iki katı, yani 950 kilometre diyelim." "Ya," diyordu kendi kendine, "borcun tümünü bildirmek gerekirse, Ekselans Hazretleri için yaptığımız özel indirim de dahil olmak üzere, 10 yıldır çekilen milli piyangodaki bütün büyük ikramiyelerin toplamı kadar diyebiliriz." "Ya," dedi yine ve ilk kez gözlüklerini çıkararak gözlerimin içine baktı. Gözleri utangaç ve sevecendi. Tatlı bir sesle, "ileri sürdüğümüz isteklerin apaçık ve haklı istekler olduğunu söyledi. Herkes kendi açısından haklıdır. Faturaları hükümete yollayın," dedi. Letizia Nazareno'nun, onu anası Bendición Alvarado'nun kaba eğitiminden koparıp yeniden biçimlendirdiği günlerde böyleydi işte. Bir elinde tabak, bir elinde kaşıkla dolaşarak yemek yeme huyundan onu karısı vazgeçirtmişti. Menekşeli çardağın altına kurulan küçük bir sofrada üçü birlikte yiyorlardı. Başkanla oğlu karşı karşıya otururlardı. Letizia Nazareno da aralarına oturur, yemekte gözetilmesi gereken görgü ve sağlık kurallarını öğretirdi onlara. Sırtınızı dik tutun, iskemleye dayanın derdi. Çatal sol elde, bıçak sağ elde olacak. Ağzınızı hiç açmadan, başınızı dimdik tutarak, lokmalarınızı iki avurdunuzda 15'er kere çiğneyeceksiniz. Onların iyi ama kışla disiplininden beter bu, diye karşı çıkmalarına hiç aldırmazdı. Yemekten sonra kocasına, sahibi ve yazı işleri müdürü göründüğü devletin resmi organı gazeteyi okuturdu. Onun dev keyba ağacının gölgesindeki hamağa uzandığını görür görmez gazeteyi eline tutuştururdu. Kusursuz bir devlet başkanının dünyada olup bitenleri bilmemesi söz konusu değildir derdi. Gözlüklerini geçirirdi gözüne. General kendiyle ilgili haberleri kem küm okuya dursun, o oğluna rahibelerin sporunu öğretirdi. Lastik bir topu atıp atıp tuttururdu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 162.